Ayrım 25.
Gelen polislerin gürültüsünü işte o sırada duyuyor. Geldiklerini görmedi. Belki seslerini bile duymadı. Daire çizen yolun asfaltlanmış çakılları üzerinde lastiklerin yumuşak sesini, ışıkta bembeyaz kesilmiş dev binanın sessiz yüzünde kaldırılan bir storun gıcırtısını duymadı. Transistörlü radyonun kuş seslerini andıran müziğini baş aşağı dinlerken başka bir şey uyarmış olmalıydı onu. Bedeninin içinde, gözlerinde, bağırsaklarında bir şeyler düğümleniyor, sıkışıyor ve boşluk soğuk bir hava gibi kamyoneti dolduruyordu. O zaman doğruldu ve onu gördü. Siyah polis arabası park yerinin ara yolundan hızla geliyor. Lastikleri katranın ve çakılların üzerinde su sesi çıkartıyor ve Radix polislerin yüzlerini, siyah üniformalarını açık seçik görüyor. Aynı anda binanın yüksek balkonlarından birinde, Storr'un hızla çekildiği yerde kendisini gözetleyen katilin sert bakışını hissediyor. Hayvan gibi gizlenerek büyük arabanın içinde kalmaya devam mı etse? Ama polisler ona doğru geliyor. Bunu biliyor. Kuşkusu yok. O zaman bedeni geriliyor. Bir sıçrayışta kamyonetin ön kapısından fırlıyor ve kaldırımın üzerinde park alanını çevreleyen duvara doğru koşmaya başlıyor. Siyah araba birden hızlanıyor. Çünkü polisler onu gördüler. Sesler kısa bağırtılarla parkta çınlıyor. Büyük beyaz duvarlarda yankılanıyor. Radix tiz düdük sesleri duyuyor. Kendisine kurşun sıkılıyormuş gibi başını omuzlarının arasına gömüyor. Kalbi öyle hızla çarpıyor ki neredeyse başka hiçbir şey duymuyor. Sanki bütün binalar, parktaki ağaçlar ve katranlı yollar onunla birlikte çırpınıyor, sarsılıyor ve acı çekiyor. Bacakları koşuyor, koşuyor, kara tabanlı zemine çarpıyor, çiçek tarlalarının toprağına çarpıyor, çiçek göbeklerinin, çim alanlarının kenarındaki alçak duvarlardan atlıyor. Var gücüyle çılgınca kaçıyor bacakları, panik içinde sarsılarak, nereye gittiklerini, ne zaman duracaklarını bilmeden. Şimdi park alanının çevresindeki yüksek duvara geldi. Ne yapsa, bacakları uçamaz ya, hareketsiz arabaların arasında duvar boyunca koşuyor, zikzaklar çiziyor. Polis arabasının hala orada çok yakında olduğunu biliyor. Lastiklerini gıcırdatarak ve motorunu homurdatarak son hızla virajlar aldığını biliyor. Şimdi tam arkasında ucunda caddenin açıldığı ve kovalanan bir tavşan gibi Radix'in minicik bedeninin koşturduğu uzun düz bir çizginin üzerinde. Siyah polis arabası büyüyor, yaklaşıyor, tekerlekleri asfaltlanmış çakıllı yolu yutuyor. Koşarken Radix binanın yüzünde her tarafta kaldırılan stor seslerini duyuyor ve bütün insanların koşmasını seyretmek için balkonlarına çıktığını düşünüyor. Ve birden duvarda bir gedik, belki de bir kapı, Radix'in bedeni bir sıçrayışta gediğe dalıyor. Şimdi duvarın öbür yüzünde, denize açılan büyük caddenin üzerinde tek başına. Polis arabası park alanının çıkışına ulaşıp da caddeye kıvrılana kadar 3 dakika kazandı. Genç çocuk bunu düşünmeden biliyor. Sanki çırpınan kalbi ve bacakları onun yerine düşünüyor. Nereye gitse, caddenin ucunda 100 metreden az ötede deniz, kayalıklar var. Delikanlı içgüdüsel olarak oraya yöneliyor. Öyle hızlı koşuyor ki sabahın sıcak havası gözlerini yaşlarla dolduruyor. Kulakları rüzgarın sesini duymuyor ve güneş ışığının sertçe parladığı yolun siyah şeridinden ve en uçta birbirine karışan gökle denizin süt renginden başka bir şey göremiyor. Öyle hızlı koşuyor ki ne siyah arabanın şosede çıkardığı lastik seslerini ne de binaların arasındaki boşluğu dolduran polis düdüğünün iki korkunç tınısını duyabiliyor. Birkaç hamle daha, haydi bacaklar, birkaç çırpınış daha, haydi kalp, deniz artık uzakta değil, gök ve deniz birbirine karışmış, orada ne insan var ne araba. Derken delikanlının bedeni yan yolun şosesinin üzerine atıldığı anda av köpeklerinin az sonra kıstıracağı bir karaca gibi birbirine karışmış gökle denize doğru gittiği anda büyük bir mavi otobüs geliyor. Farları hala yanık. Doğan güneş şimşek gibi ön camına çarparken Radix'in bedeni büyük bir saç sesi ve fren çığlıkları arasında kaportanın ve farların üzerinde parçalanıyor. Yakın bir yerde palmiye bahçesinin kenarında yüzü karanlıkta kalan bir kadın var. Kımıldamadan duruyor, gölge gibi, bütün gücüyle bakıyor. Kımıldamadan duruyor, insanlar dört bir yandan gelip yolun üzerinde otobüsün siyah arabanın ve hırsızın parçalanmış cesedini gizleyen örtünün çevresine üşüşürken o kımıldamıyor, yalnızca bakıyor. Tiznit, 23 Ekim 1910. Kentin çölün kırmızı toprağına karıştığı yerde eski kuru taş duvarların, kerpiç evlerin yıkıntılarının, kimi kavrulmuş akasyaların arasında toz rüzgarının özgürce estiği yerde kuyulardan uzakta, palmiyelerin gölgelerinden uzakta yaşlı şeyh can çekişiyor. Buraya Tiznit kentine boş yere yaptığı uzun yürüyüşün sonunda geldi. Kuzeyde Yenik Kral'ın ülkesinde yabancı askerler kentten kente ilerliyor. Kendilerine direnen ne varsa yok ediyorlar. Güneyde Hristiyanların askerleri Kutsal Sagüyü Elhamra Vadisi'ne girdi. Simara kentini, Mael Ayni'nin boş sarayını bile işgal ettiler. Felaket rüzgarı her şeyi yıpratan, her şeyin içini boşaltan felaket rüzgarı taş duvarlardan, dar mazgallardan esmeye başladı. Kuzeyden gelen, denizin pusunu getiren ılık rüzgar, kötü rüzgar şimdi burada esiyor. Tiznit'in çevresinde mavi adamlar, kaybolmuş hayvanlar gibi oraya buraya dağılmış, dağlardan yapılmış kulübelerin siperinde bekliyorlar. Konaklama yerinin üzerinde akasya dallarının çatırtısından, rüzgarın sesinden ve arada bir kösteklenmiş bir hayvanın çağrısından başka tıs yok. Sessizlik büyük, sessizlik korkunç. Senegalli askerlerin Uyet Tatla Vadisi'ndeki saldırısından beri kesilmedi. Şimdi savaşçıların sesleri sustu, şarkılar söndü. İleride olacaklardan hiç kimse söz etmiyor. Çünkü belki de artık hiçbir şey olmayacak. Kıraç toprağın üzerinde esen ölüm rüzgarı, Magadar'da, Rabat'ta, Fas'ta, Tanka'da yabancıların işgal ettikleri topraklardan gelen kötü rüzgar. Denizin uğultusunu ve daha da ötelerde bankerlerin, tacirlerin egemen olduğu büyük beyaz kentlerin homurtusunu taşıyan ılık rüzgar. Damı yarı çökük çamurdan evde, yaşlı şeyh basılmış toprağın üzerinde harmanisinin üzerinde yatıyor. Sıcak, boğucu hava sinek ve yaban arılarının vızıltılarıyla dolu. Şeyh her şeyin sona erdiğini, mahvolduğunu artık biliyor mu? Dün, önceki gün güneyden gelen ulaklar haberler taşıdılar ama onları dinlemek istemedi. Ulaklar güneyden gelen haberleri sakladılar. Smara'nın terk edildiğini, Mael Ayni'nin küçük oğulları Hassena ile Lartaf'ın Tagant yaylasına doğru kaçtıklarını, Mevlahiba'nın Atlas dağlarına kaçtığını söylemediler. Şimdi orada onları bekleyenlere verecekleri haberi götürüyorlar. Büyük Şeyh Mael Ayni'nin yakında ölecek. Gözleri artık görmüyor, dudakları konuşamıyor. Büyük Şeyh'in bir dilenci gibi Tiznit'in en yoksul evinde can çekiştiğini söyleyecekler. Oğullarından uzakta, halkından uzakta. Yıkık evin bahçesinde birkaç kişi oturuyor. Bunlar Berik Allah kabilesinin son mavi savaşçıları. Arkalarına bakmadan, anlamaya çalışmadan Tatla Irmağı'nın ovasından kaçıp geldiler. Diğerleri çöl yollarına geri döndüler. Çünkü umut kalmadığını, vaat edilmiş toprakların onlara asla verilmeyeceğini anlamışlardı. Oysa oradakilerin gözü toprakta değildi. Onlar büyük şeyhi seviyor, ona bir ermiş gibi saygı duyuyorlardı. Allah adına hayır dua okumuştu onlara. Bu yaptığı onları bir andın sözleri gibi şeyhe bağlamıştı. Nur bugün onlarla birlikte. Daldan bir çardağın siperinde tozlu toprağa oturmuş, büyük şeyhin kapandığı damı yarı çökük çamurdan eve gözlerini dikmiş. Mael Ayni'nin can çekiştiğini henüz bilmiyor. Arkasında ilk karısı Mevlay Seba'nın anası Lala Meymuna'yı üzerinde kirlenmiş beyaz harmanisiyle hizmetkarının omzuna yaslanarak dışarı çıktığını kaç gündür görmedi. Tiznit'e geldiğinde Mael Ayni'nin oğullarının gelip onu alması için ulaklar gönderdi. Ama hiçbiri geri dönmedi. Her akşam duadan önce Mael Ayni'nin evden çıkıp kuzeye Mevlahiba'nın gelmesi gereken yöne bakıyordu. Ama aradan o kadar uzun zaman geçti ki oğullarının dönmeyeceği besbelli. İki gündür gözleri görmüyor. Ölüm sanki önce gözlerinden yakaladı onu. Kuzeye dönmek için dışarı çıktığında oğlunu arayan artık gözleri değil, bütün yüzü, elleri, bedeni Mevlahiba'nın orada olmasını istiyor. Nur neredeyse hayalete dönüşen bu incecik bedene bakıyor. Çevresinde hizmetkarları arkasında Lala Meymuna'nın kara gölgesiyle bir bulutun güneşi izlediği gibi görüntüyü karartan ölümün soğuk soluğunu duyuyor. Nur Tadla Irmağı'nın yatağında bir çukurda yatan kör savaşçıyı düşünüyordu. Arkadaşının sönmüş yüzü gözlerinin önüne geliyordu. Şimdi çakallar yemiş olmalıydı onu. Yolda ölenleri, güneşe ve geceye terk edilenlerin hepsini düşünüyordu. Daha sonra katliamdan kurtulanların oluşturduğu kervana katılmış, açlıktan ve yorgunluktan ölüm halinde günlerce yürümüşlerdi. Sürgünler gibi en zorlu yolları izleyerek kaçmışlar, kentlerden uzak durmuşlardı. Kuyuların suyunu tatmaya bile zor cesaret ediyorlardı. Büyük Şeyh o sırada hastalanmış ve burada Tiznit kapılarında kötü bir rüzgarın savurduğu toz toprağın üzerinde konaklamak zorunda kalmışlardı. Mavi adamların çoğu terk ettikleri çöl yollarına dönmek için Drağa düzlüklerine doğru amaçsız, bitip tükenmek bilmeyen yollarına devam etmişlerdi. Nur'un babası ve anası çöle dönmüş ama Nur onları izleyememişti. Belki de hala bir mucize bekliyordu. Şeyhin onlara vaat ettiği, barış ve bereketin hüküm süreceği, yabancı askerlerin asla giremeyeceği toprağı. Mavi adamlar peş peşe çullarını alıp gitmişlerdi. Ama yollarda çok ölen olacaktı. Bir zamanların barışını, huzurunu asla bulamayacaklar. Felaket rüzgarı yakalarını bırakmayacaktı. Bazen bir söylenti dolaşıyordu. Mevlay Hiba geliyor, Mevlay Seba, Aslan, kralımız. Ama bu kavurucu sessizlikte eriyen bir seraptan başka bir şey değildi. Şimdi artık çok geç, çünkü Şeyh Mael Ayn'in ölüm döşeğinde. Rüzgar birden kesiliyor, havanın ağırlığı erkekleri ayağa kaldırıyor. Hepsi ayağa dikiliyor ve batıya bakıyorlar, güneşin alçak ufka doğru indiği tarafa. Bıçak ağzı gibi sivri taşlarla kaplı tozlu toprağı, erimiş metal gibi parlayan bir renk sarıyor. Gökyüzünü ince bir pus kaplıyor, arasından patlayan olan şişkin, kırmızı küreyi andıran güneş beliriyor. Kimse rüzgarın niçin birden dindiğini, ufuğun niçin garip bir yangın kızıltısının sardığını anlamıyor. Ama nur soğuğun ateş gibi içine yeniden doğduğunu hissediyor ve titremeye başlıyor. Yüzünü Mael Ayni'nin bulunduğu yıkık eski eve döndürüyor. Kendine rağmen onu oraya çeken bir şey var. Gözlerini siyah kapıya dikerek eve doğru ağır ağır yürüyor. Mael Ayni'nin savaşçıları, haşin yüzlü, berik Allahlar, eve doğru ilerleyen genç çocuğu görüyor ama hiçbiri yolunu kesmek için davranmıyor. Bir düşte yaşarcasına, bakışları bomboş ve yorgun. Belki de boşu boşuna yaptıkları o uzun yürüyüş sırasında onlar da gözlerini kaybetmişlerdir. Nur çakıllı toprağın üzerinde çamurdan duvarlı eve doğru ağır ağır yürüyor. Batan güneş eskimiş duvarları parlatıyor, kapının karaltısını derinleştiriyor. Bir zamanlar babasıyla Ermiş'in türbesine girdiği gibi Nur bu kapıdan geçiyor. Bir an kıpırtısız kalıyor, gölge gözlerini köreltiyor. Evin nemli serinliğini hissediyor. Gözleri alışınca büyük çıplak odayı, basılmış toprak zemini görüyor. Odanın bir köşesinde yaşlı şeyh harmanisinin üzerinde yatıyor. Başı bir taşa dayalı. Lala Meymuna yanına oturmuş, siyah harmanisine sarılmış, yüzü peçeli. Nur hiç ses çıkarmıyor, soluğunu tutuyor. Uzun bir süre sonra Lala Meymuna yüzünü genç çocuğa doğru döndürüyor. Çünkü bakışını hissetti. Siyah peçe aralanıyor, bakır rengi güzel yüz ortaya çıkıyor. Gözleri alacakaranlıkta parlıyor, yanaklarından yaşlar süzülüyor. Nur'un kalbi hızla çarpmaya başlıyor. Bedeninin ortasında bir sancı hissediyor. Kapıya doğru gerilediği, gideceği sırada yaşlı kadın yaklaşmasını söylüyor. Nur odanın ortasına doğru ağır ağır ilerliyor. Bedeninin ortasına çakılan sancı nedeniyle hafifçe kambur yürüyor. Şeyhin önüne geldiğinde dizlerinin bağı çözülüyor. İleri doğru uzanmış kollarıyla bütün ağırlığıyla yere kapanıyor. Elleri Mael Ayni'nin beyaz harmanisine değiyor ve yüzünü nemli toprağa dayayarak olduğu gibi kalıyor. Ağlamıyor, bir şey söylemiyor, düşünmüyor ama elleri beyaz harmaniye sımsıkı sarılı. Onu öyle sıkıyor ki parmakları ağrıyor. Lala Meymuna kımıldamadan sevdiği adamın yanı başında oturuyor. Siyah harmanisine sarılmış, artık bir şey görmüyor, duymuyor. Mael Ayni'nin ağır ağır zorlukla soluk alıyor. Soluğu bütün evi dolduran boğuk bir sesle göğüs kafesini güçlükle kaldırıyor. Bir deri bir kemik kalmış yüzü alacakaranlıkta daha da solgun, neredeyse saydam görünüyor. Nur yaşlı adama bütün gücüyle bakıyor. Bakışı sanki ölümün yürüyüşünü yavaşlatabilirmiş gibi. Mael Ayni'nin aralık dudakları bir şeyler söyler gibi oluyor. Hırıltılar sesini o an boğuyor. Belki de yine oğullarının adlarını mırıldanıyordur. Muhammed Rebbo, Muhammed Lartaf, Talip, Hassena, Saadbu, Ahmet Eşşems ve özellikle kuzey yolunda her akşam yolunu gözlediği Ahmet Dehiba, Aslan adı verilen Mevlay Seba. Lala Meymuna siyah harmanisinin kanadıyla Mael Ayni'nin yüzünde biriken teri siliyor. Ama o kumaşın alnına ve yanaklarına değdiğini bile duymuyor. Zaman zaman kolları geriliyor ve gövdesi bir hamle yapıyor. Çünkü oturmak istiyor. Dudakları titriyor, göz çukurlarında gözleri devriliyor. Nur daha da yakına geliyor. Meymuna'nın Mael Ayni'ni kaldırmasına yardım ediyor. Birkaç saniye boyunca yaşlı şeyh, tüy gibi hafif bedeninden beklenmeyecek inanılmaz bir güçle oturur durumda kalıyor. Kolları ayağa kalkacakmış gibi ileri doğru uzanıyor. Zayıf yüzünde yoğun bir acı ifadesi var. Bu bomboş bakışın, soluk göz bebeklerinin karşısında Nur korkunun içini sardığını hissediyor. Kör savaşçıyı hatırlıyor, onun gözlerine değen Mael Ayni'nin elini, yaralının yüzüne üflediği soluğu hatırlıyor. Şimdi Mael Ayni'nin aynı yalnızlığın içinde, çaresiz yalnızlığını ve bakışlarındaki boşluğu kimseler gideremez. Nur öyle acı çekiyor ki gitmek, bu gölge ve ölüm evinden ayrılmak, koşarak tozlu ovaya, gün batımının altın ışığına doğru gitmek istiyor. Ama birden o gücü kendi ellerinde, kendi soluğunda hissediyor. Ağır ağır eskiden yapılmış hareketleri hatırlamaya çalışırcasına Nur tek söz söylemeden elinin ayasını Mael aynının alnında dolaştırıyor. Tükürüğüyle parmaklarının ucunu ıslatarak kalbiyle titreyen yaşlı adamın göz kapaklarına değdiriyor. Yaşlı adamın yüzüne, dudaklarına, gözlerine ağır ağır üflüyor. Koluyla Mael aynının gövdesini sarıyor ve hafif beden yavaşça kendini koyveriyor. Sırt üstü uzanıyor. Şimdi Mael aynının yüzü sakinleşti. Acısından kurtulmuş görünüyor. Gözleri kapalı, uzun uzun soluyor. Sanki uykuya dalacak. Nur da içinin huzurda olduğunu hissediyor. Acı bedeninin içinde çözüldü. Gözlerini şeyhten ayırmadan biraz geriliyor. Ve Lala Memuna'nın kara gölgesi uyumak için yere uzanırken evden çıkıyor. Dışarıda karanlık ağır ağır bastırıyor. Uyed'in yatağından palmiye bahçesine doğru uçan kuşların çığlıkları duyuluyor. Denizin ılık rüzgarı çökük damdaki yaprakları hışırdatarak durup durup esmeye başlıyor. Meymuna yağ kandilini yakıp şeyhe bir şeyler içiriyor. Evin kapısının önünde Nur boğazının sıkıştığını, yandığını hissediyor. Uyuyamıyor. Gecenin karanlığında Meymuna'nın bir işareti üzerine birkaç kez yaşlı şeyhe yaklaşıyor, elini alnında dolaştırıyor, dudaklarına ve göz kapaklarını üflüyor. Ama yorgunluk ve çaresizlik gücünü artık yok etmiş. Mael aynının dudaklarını titreten kaygıyı silmeyi artık başaramıyor. Belki de kendi bedenindeki acı soluğunu kesiyordur. Fecirden hemen önce dışarıda hava sessiz ve kıpırtısızken, tek sesin olmadığı, tek bir kuşun ötmediği bir sırada Mael aynın can verdi. Elini tutan Meymuna öldüğünün farkına varınca sevdiğinin yanına uzanarak hıçkırıklarını artık tutmadan ağlamaya başlıyor. O zaman kapının yanında ayakta duran Nur, beyaz harmanisinin üzerinde yatan büyük şeyhin narin karaltısına son bir kez bakıyor. Ardından geri geri giderek uzaklaşıyor. Dolunayın aydınlattığı kül rengi ovanın üzerinde kendini tek başına buluyor. Acı ve yorgunluk daha ötelere gitmesini engelledi. Lala Meymuna'nın ağıt yakan sesini duymadan hemen uyuyakaldı. Lala'nın günün birinde habersiz çıkıp gidişi şöyle oldu. Kendi ülkesinde denize ya da çölün kapılarına gitmek için yaptığı gibi bir sabah şafaktan önce kalktı. Büyük yatağında uyuyan, yaz sıcağından bitkin düşmüş fotoğrafçının soluğunu dinledi. Dışarıda şimdiden sahanların tiz çığlıkları duyuyordu. Bir de uzakta sulama kamyonunun fıskiyesinin tatlı sesi. Lala bir an durakladı. Çünkü fotoğrafçıya veda etmek için bir şey bırakmak istiyordu. Bir işaret, bir mesaj. Hiçbir şey olmadığı için bir parça sabun aldı ve Paris'teyken sokaklarda fotoğraf imzalamak için yaptığı gibi kabilesinin işaretini çizdi. Çünkü bildiği en eski işaret buydu. Üstelik bir kalbe benziyordu. Sonra bir daha geri dönmemek üzere kentin sokaklarına daldı. Günlerce, gecelerce kentten kente, ülkeden ülkeye yolculuk etti. Garlarda öyle uzun uzadıya tren bekledi ki bacakları sertleşti, sırtına ve kalçalarına ağrılar saplandı. İnsanlar gidiyor, geliyor, konuşuyor, bakıyordu. Ama sıcağa karşın ayaklarına kadar inen garip, eski püskü bir mantoya sarılmış yorgun yüzlü genç kadına kimse dikkat etmiyordu. Belki de yoksul ya da hasta olduğunu düşünüyorlardı. Kimi zaman vagonlarda onunla konuştukları oluyordu ama o dillerini anlamadığı için gülümsemekle yetiniyordu. Şimdi gemi bir yağ denizinin üzerinde kayıyor, El Cezire'den uzaklaşıyor, Tanka'ya doğru yol alıyor. Güverte güneşten ve tuzdan yanıyor. İnsanlar gölgeye yığılmış, erkek, kadın, çoluk çocuk karton kutularının ve bavullarının yanında oturuyorlar. Arada bir bazıları dertlerini unutmak için genizden gelen bir sesle şarkı söylüyor. Hüzünlü bir şarkı bu. Sonra ses sönüyor ve makinelerin sarsıntısından başka bir şey duyulmaz oluyor. Lala küpeşteden koyu mavi denize bakıyor. Deniz pürüzsüz, ağır ağır kabarıyor. Geminin beyaz dümen suyunda yunuslar sıçrıyor, birbirini kovalıyor, birbirinden ayrılıyor. Lala beyaz kuşu düşünüyor, gerçek bir deniz prensi olan, yaşlı Naman'ın zamanında kumsalın üzerinde uçan kuşu. Yüreği daha hızlı çarpıyor ve denizin üzerine kollarını uzatarak onu gerçekten görecekmiş gibi esriklikle bakıyor. Teninde güneşin yanığını hissediyor. O eski yanığı ve gökyüzünde o güzel, acımasız ışığı görüyor. Şarkı söyleyen erkeklerin denizden gelen sesi ona birden dokunuyor. Nedenini pek bilmese de gözlerinden yaşlar boşandığını hissediyor. Bu şarkıyı duymayalı öyle uzun zaman geçti ki. Şarkı ona yarı silinmiş bir düş gibi geliyor. Bunlar kara derili erkekler, Pars desenli gömlek, kısa paçalı bez pantolonlar giymişler. Japon sandalları içinde ayakları çıplak, gözleri yarı kapalı. Denizden gelen bir sesle kendilerinden başka kimsenin anlayamadığı o hüzünlü şarkıyı salınarak peş peşe söylüyorlar. Şarkılarını dinlerken Lala içinde gizli kalmış bir arzunun uyandığını duyuyor. Beyaz toprağı, kırmızı vadilerdeki yüksek palmiyeleri, taşlı ve kumlu alanları, ıssız büyük kumsalları, hatta sac ve karton damlı, çamur ve tahtadan yapılmış köyleri görme arzusunun. Gözlerini biraz yumuyor ve görüntü önünde beliriyor. Sanki buralardan hiç ayrılmamış, yalnızca 1-2 saat uyuyakalmış. Şişkin karnının içinde canını yakan, tenine işleyen o sarsıntılar var. Şimdi doğmak isteyen, şimdiden yaşayan, şimdiden düş kuran çocuğun düşünüyor. Hafifçe ürperiyor ve ellerini genişlemiş karnına bastırıyor. Sırtını titreyen demir küpeşteye dayayarak kendini geminin ağır salıntısına koyveriyor. Hatta dudaklarının arasından şarkı bile söylüyor. Biraz kendisi için, biraz da onu dövmeye ara verip şarkısını dinleyen çocuk için. Ağlamanın söylediği, anasından kalma şarkıyı söylüyor. Bir gün karga beyaz olacak, kaktüs çiçeği bala duracak, akasya dallarından döşek yapacağız. Bir gün, ah bir gün, yılanın ağzında zehir olmayacak ve tüfek kurşunları artık ölüm saçmayacak. Çünkü o gün yarını terk ettiğim gün olacak. Makinelerin sarsıntısı sesini boğuyor ama karnının içindeki bilinmeyen çocuk sözcükleri iyice dinliyor ve uykuya dalıyor. O zaman Lola daha çok ses çıkarmak ve kendine cesaret vermek için en sevdiği şarkının sözlerini avaz avaz söylüyor. Akdeniz! Basık gökyüzünün altında gemi yağlı denizde ağır ağır ilerliyor. Şimdi ufukta kül rengi çirkin bir leke beliriyor. Denize asılmış bir bulut sanki. Tanka. Bütün yüzler lekeye döndü ve sesler kesildi. Zenciler bile şarkıyı kesti. Afrika geminin provasına doğru ağır ağır ilerliyor. Kararsız, ıssız. Denizin suyu grileşiyor, sığlaşıyor. Gökyüzünde ilk martılar belirdi. Onlar da gri, zayıf ve ürkek. Demek her şey değişti. Lala Marsilya'ya yaptığı ilk yolculuğu düşünüyor. O zaman her şey henüz yepyeniydi. Sokaklar, evler, insanlar. Alman'ın dairesini düşünüyor. Saint Blanche Oteli'ni, gazhane yakınındaki boş alanları. Büyük, katil kentte bıraktığı her şeyi düşünüyor. Dilenci Radix'i, fotoğrafçıyı ve karaltılara dönüşen herkesi. Şimdi giysilerinden ve geldiğinde Alman'ın ona verdiği kahverengi mantodan başka hiçbir eşyası yok. Ama parası var sayılır. Gitmeden önce fotoğrafçının cebinden aldığı toplu iğneyle tutturulmuş bir deste kağıt para. Ama sanki arada hiçbir şey olmamış, tahta ve katranlı kağıttan siteden, hartanenin yaşadığı taşlı düzlükten ve yamaçlardan hiç ayrılmamış. Boş ufka geminin pupasına bakıyor. Sonra Arap kentinin evlerinin garip lekelerinin giderek büyüdüğü dağa. İrkiliyor çünkü çocuk karnında hoyratça kıpırdanmaya başladı. Tozlu yolda ilerleyen ve köylüleri, kadınları, çocukları almak için duran otobüste Lala o garip esrikliği yine hissediyor. Işık onu sarıyor. Otobüsün iki yanında sis gibi yükselen ve aracın içine dolan incecik tozlar gırtlağına takılıyor. Parmakların arasında gıcırdıyor. Işık, kuraklık, toz. Lala yeni bir deri, yeni bir soluk gibi varlıklarını hissediyor. Başka bir şeyin var olmuş olabilmesi mümkün mü? Başka bir dünya, başka yüzler, başka bir ışık olabilir mi? Anıların yalanı ne otobüsün tık nefes homurtusuyla, ne sıcak ne de tozla baş edebilir. Bir zamanlar taşlı düzlükte olduğu gibi güneş her şeyi temizliyor, perdahlıyor. Lala üzerinde, çevresinde o gizli bakışın ağırlığını yeniden hissediyor. Bu arzu tamah dolu erkeklerin bakışı değil. Ama Lala üzerinde Tanrı gibi egemenlik kuran esrarın bakışını tanıyor. Otobüs tozlu yolda ilerliyor, tepeleri tırmanıyor. Her tarafta yalnızca eski bir yılan derisini andıran kuru, kavrulmuş toprak. Arabanın damına gökyüzü ve ışık yakıyor. Sıcak otobüsün içini fırın gibi kızdırıyor. Otobüste insanlar hareketsiz, umursamaz. Erkekler yün harmanilerine sarılmış, kadınlar mavi siyah örtüleriyle koltukların arasına çömelmiş. Hareket halinde olan tek kişi şoför, yüzünü buruşturuyor, dikiz aynasına bakıyor. Gözleri birçok kez Lala'nın gözleriyle karşılaştı ve Lala başını çevirdi. Yayvan yüzlü, sıska şoför onu daha iyi görmek için dikiz aynasını ayarlıyor. Sonra öfkeyle eski yerine getiriyor. Düğmesi sonuna kadar açılmış radyo cızır diyor ve tıksırıyor. Bir elektrik direğinin yanından geçerken genizden gelen uzun bir şarkı sesi duyuluyor, uzayıp gidiyor. Gün boyunca otobüs çiftli yollarda, tozlu izlerde yol alıyor. Kurumuş ırmakları aşıyor. Çocukların bekleştiği çamurdan köylerin önünde duruyor. Sıska köpekler otobüsün yanına koşarak geliyor. Lastikleri ısırmaya çalışıyor. Otobüs bazen kıraç bir ovanın orta yerinde duruyor. Çünkü motorda tekleme var. Yayvan burunlu şoför cikleyi temizlemek için açık kaputun üzerine eğilince erkekler ve kadınlar iniyor. Otobüsün gölgesine oturuyor ya da çalıların arasında çömelerek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bazıları ceplerinden küçük limonlar çıkarıyor. Dillerini şaklatarak bunları uzun uzun emiyorlar. Sonra otobüs yeniden yola düzülüyor. Sarsıla sarsıla tepeleri aşıyor. Gün batımının yanında uzun uzun gidiyor. Çölleşmiş ovaların üzerine gece çabuk iner. Gece taşları kaplar ve tozu küle dönüştürür. Otobüs gecenin içinde birden duruyor ve Lala nehrin karşı kıyısındaki ışıkları görüyor. Dışarıda gece sıcak, böcek hışırtıları ve kurbağa çığlıklarıyla dolu. Ama otobüste geçen saatlerden sonra bu sesler sessizliğe benziyor. Lala iniyor, nehir boyunca ağır ağır yürüyor. Hamam binasını, sonra ırmak geçidini tanıyor. Lala dizlerinin üstüne kadar yükselen suyun içine girdi, açtı. Ama suyun serinliği ona iyi geldi. Alacakaranlıkta uzun entaresini karnına kadar sıvamış bir kadının gölgesini görüyor. Kadın başının üzerinde bir paket taşıyor. Karşı kıyıda siteye kadar giden patika az ötede başlıyor. Ardından çamur ve tahtadan evleri görüyor. Şurada bir tane var, bir tane daha. Lala evleri tanıyamıyor. Her tarafta yeni evler yapılmış. Sular yükseldiğinde selin kapladığı nehir kıyısında bile. Elektrik ışığı basılmış topraktan daracık yolları iyi aydınlatmıyor. Tahta ve saçtan evler terk edilmiş görünüyor. Sokaklarda yürürken Lala fısıldaşan sesler, bebek ağlamaları duyuyor. Kentin ötesinde bir yerde yabani bir köpeğin havlaması sanki gerçek dışı. Lala'nın ayakları eski izlere basıyor. Serinliği ve toprağın pürüzlerini daha iyi duyabilmek için tenis ayakkabılarını çıkarıyor. Burada sitenin yollarında hep aynı bakış ona kılavuzluk ediyor. Her taraftan birden göğün derinliğinden gelen, rüzgarla yer değiştiren çok uzun, çok sevecen bir bakış bu. Lala tanıdığı evlerin önünden geçiyor, sönmekte olan közlerin kokusunu duyuyor. Rüzgarın katranlı kağıtlarda ve saçlarda çıkardığı sesi tanıyor. Bütün bunlar birden geri geliyor, sanki bir yere gitmemiş, yalnızca bir iki saat uyuyakalmış gibi. O zaman iki kerin çeşmenin yakınındaki evine gideceğine, Lala kum tepelerine giden patikayı izlemeye başlıyor. Yorgunluk bedenini ağırlaştırıyor, beline bir ağrı saplanıyor. Ama o bilinmez bakış ona kılavuzluk ediyor, köyden çıkması gerektiğini biliyor. Dikenli çalıların ve bodur palmiyelerin arasında kum tepelerine doğru yalınayak elinden geldiğince hızla yürüyor. Orada değişen hiçbir şey yok. Eskisi gibi kum tepeleri boyunca yürüyor. Zaman zaman durup çevresine bakıyor. Yağlı bir bitki sapı koparıp sevdiği biberli kokuyu duymak için parmaklarının arasında eziyor. Bütün çukurları, bütün patikaları tanıyor. Çakıllı tepelere gidenleri, Tuzla'ya gidenleri, hiçbir yere gitmeyenleri. Gece derin ve yumuşak, başının üzerindeki yıldızlar parlak. Onlar için ne kadar zaman geçti. Yerlerini hiç değiştirmemişler. Alevleri sihirli lambalarınki gibi hiç sönmemiş. Belki kum tepeleri yer değiştirmiştir ama nasıl anlamalı? Tırnaklarını ve boynuzlarını çıkararak onu korkutan eski hayvan iskeleti şimdi yok olmuş. Terk edilmiş konserve kutuları da yok. Bazı çalılar yanmış. Dalları maltız ateşlerini beslemek için kırılmış. Lala kumulların tepesindeki yerini bulamıyor. Kumsala giden geçit kumla dolmuş. Lala soğuk kumlara basa basa tepeyi zar zor tırmanıyor. Soluğu gırtlağında ısık çalıyor. Belindeki ağrı öyle şiddetli ki kendini tutamayıp inliyor. Dişlerini sıkarak inlemeyi şarkıya dönüştürüyor. Eskiden korktuğu zamanlar söylediği, sevdiği şarkı aklına geliyor. Akdeniz. Şarkı söylemeye çalışıyor ama yeterince gücü yok. Şimdi sert kumsalın kumunun üzerinde köpüklerin yanı sıra yürüyor. Rüzgar çok sert esmiyor. Gecenin içinde dalgaların sesi yumuşak. Lala gemideki ve otobüsteki esrikliği yeniden duyuyor. Sanki bütün bunlar onu bekliyor, geleceğini umuyordu. Belki de Esser Sır adını verdiği kişinin bakışı kumsalın üzerindedir. Yıldızların ışığına, denizin sesine karışmıştır. Korkusuz bir gece bu. Lala'nın hiç bilmediği, uzaklarda kalmış bir gece. Şimdi Lala, yaşlı mamanın zift ısıtmak ya da ağlarını onarmak için sandalını çekmeyi sevdiği yerin yakınına geliyor. Ama orası bomboş, ıssız kumsal gecenin içinde uzanıyor. Yalnız yaşlı incir ağacı ayakta, geniş dalları rüzgarın verdiği alışkanlıkla geriye yatmış. Lala onun güçlü ve yavan kokusunu içine hazla çekiyor, yaprakların kıpırtısına bakıyor. Kum tepesinin eteğine, ağaca yakın bir yere oturdu. Yaşlı balıkçı her an görünecekmiş gibi uzun uzun bakıyor. Yorgunluk Lala'nın bedenine çöktü. Sancı bacaklarını ve kollarını uyuşturdu. Kendini sırt üstü soğuk kumlara koy veriyor. Denizin sesi, incir ağacının kokusu onu rahatlattı ve hemen uykuya daldı. Doğuda ay doğdu. Gecenin içinde, taşlı tepelerin üzerine yükseldi. Soluk ışığı denizi ve kumulları aydınlatıyor. Lala'nın yüzüne yansıyor. Daha sonra rüzgar da geliyor. Denizden esen ılık rüzgar, Lala'nın yüzünü, saçlarını yalıyor, bedenine kumlar serpiştiriyor. Gökyüzü engin, toprak yok sanki. Takım yıldızlarının altında bir şeyler değişti, kıpırdadı. Siteler çemberlerini genişletti. Vadilerin derinliğinde, koyların ve harislerin siperindeki küflenmiş siteler. Bir toz ve hamam böceği bulutunun altında insanlar öldü. Evler yerle bir oldu. Oysa kumsal, yaşlı namanın geldiği incirin altı olduğu gibi duruyor. Sanki arada hiçbir şey olmamış, genç kadın uyumaya aralıksız devam etmiş gibi.